Ayrım 27. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 291. 6. Öykü. Muhalif Galina, insanların birbirleri için mucizeler yaratabileceklerini iddia ediyor. Kısa süre önce Leningradlı bir kadın ressam hapisten çıkmıştı. Arkadaşlarla onu ziyarete gittiğimizde bize tutuklu olduğu sıralarda kara kalem ile yaptığı resimlerini gösterdi. Eline geçen her şeyin resmini yapmıştı. Bir parça karton, kağıt vesaire. Bütün bu gerçekçi resimler arasında bir tanesi bizi çok etkiledi. Bir yabani biberiye dalı. Altında şöyle bir yazı: "Senin bir saatlik özgürlüğün için hayatımı veririm." "Bu resmin öyküsünü duymak ister misiniz?" diye sordu bize Maşa. Biz de başımızla onayladık ve o da anlatmaya başladı. 1500 suçlu arasında Maşa'nın tek politik tutuklu olduğu kampta tam bir başına buyrukluk hüküm sürüyordu. Kadınlar orada ucuz iş yapan bir inek olarak görülüyorlardı. Lafları dinlenmiyor, dövülüyor ve ırzlarına geçiliyordu. Sadece bir genç subayı bütün kadınları tutuyor ve ondan nefret etmiyorlardı. Belki onlara sen diye hitap etmediği içindi bu. Ona üsteğmen Nazanski diyorlardı. Düello filmindeki Kupri'nin aynı isimli romanından çevrilen film kahramanının ismiydi bu. Kadınlar bu filmi kampın sinemasında görmüşlerdi. Bu genç subay daha önceleri kamp yakınlarındaki bir roket birliğinde görevliydi ve herhangi bir hatasından dolayı ceza olarak hapishaneye tayin edilmişti. Bu ceza ona çok ağır gelmişti. Devamlı içiyordu. Maşa'ya da çok acıyor ve ona yakınlık gösterip konuşuyordu. Ama Maşa ona fazla yüz vermiyordu. İdaredekilerle yakınlık kurmak tehlikeli olabilirdi. Böylece bir yıl geçti. Bir gün tarlada çalışılırken subay dedi ki, "Dün Amerika'nın Sesi radyosunu dinledim. Orada 'Bir Saatlik Özgürlük İçin Hayatımı Veririm' adlı programda sizden söz ettiler. Bunun ne anlama geldiğini bana izah eder misiniz?" Maşa bir nöbetçi subayı olarak yasak bir yayını dinlemesi nedeniyle ona itimat edip sorusunu cevaplamaya karar verdi. "Biz sloganla protesto gösterisi düzenlemiştik. Bu dekabristlerin bir sloganıdır. Özgürlüğe gerçekten bu kadar çok mu değer veriyorsunuz?" "Elbette. O zaman neden özgürlüğünüzü tehlikeye attınız? Bunu anlayamıyorum. Burada kampta hiçbir özgürlüğe sahip değilsiniz ki." "Tabii ki sahibim. İçteki özgürlüğe. Doğrusu bunu anlayamıyorum. Dışarı çıktığınızda sizi yine hapse attıracak şeyler yapar mısınız?" Bu soru bir kışkırtma olabilirdi. Maşa bu nedenle yanıt vermedi. Sadece güldü ve o bu gülüşün anlamını kavradı. "Son günlerdeki diğer haberleri de duymak ister miydiniz?" Maşa başını sallayınca da Amerikan yayınında duyduklarını anlattı ona. Ondan sonra da haftada bir iki kez bu olay tekrarlanır oldu. Tekrar bir ilkbahar geldi. Bu Maşa'nın kampta geçireceği son ilkbahardı. İlkbaharda sıla hasreti özellikle artar. Maşa da kendini hiç iyi hissetmiyordu. Vitamin eksikliği vardı. Diş etleri kanıyor, dişleri dökülme tehlikesindeydi. Üsteğmen Nazanski, onun utandığı için yoluna çıkmadığını fark etmekte gecikmedi. Ona yiyecek maddeleri bulup buluşturup vermek istediyse de Maşa bunu reddetti. Ondan aldığı tek şey vitamin tabletleriydi. Mayıs şenlikleri yaklaşıyordu. Kadınlar için güzel bir dönem. Hapishane idarecileri ve gardiyanlar grubu 3 gün sarhoş olacaklar. Bu sürede kadınlar kontrol edilmeyecekler. Rahat rahat dinlenip üstlerine başlarına çeki düzen verebileceklerdi. Maşa da bu günleri resim yaparak değerlendirdi. Barakaların arkasında gizli bir köşede kendine bir yer yapıp çiçek açmış yaban güllerinin pembeye buladığı tepelerin resimlerini yaptı. Barakaların dikenli tellerinin ardında yükseliyordu bu tepeler. Üsteğmen onu saklandığı yerde buldu. "Maşa, şimdi özgürlük sloganınızı anladığımı sanıyorum," dedi. "Uzun süre düşündüm, şimdi size söylediklerimi aynen yapacaksınız. Kimseye görünmeden kapıya gidin, oradaki gardiyanlar size yol verecekler. Sizi kapıda bekleyeceğim." Hemen oradan uzaklaştı. Maşa bir süre onu takip etti. İşin tehlikesinin bilincindeydi ama nöbetçiler ona kapıyı sessizce açtılar. Üsteğmen bir cipin yanında duruyordu. Ona "çabuk arabaya binin ve barınakları geçene kadar da yere çömelin," dedi. Maşa şimdi soru sorma zamanı olmadığını anladı ve adamın sözlerini dinledi. 15 dakika gittikten sonra erkek ona "şimdi doğrulabilirsiniz," dedi. Maşa başını kaldırdı ve çiçek açmış fundalıkların arasından geçtiklerini gördü. Bir süre sonra erkek durdu ve arabadan indiler. Maşa ormanın temiz havasını ciğerlerine çekince başı döner gibi oldu. Üsteğmen kolundan saatini çıkarttı ve şu sözlerle ona verdi. Sizinle beraber dikenli tellerin dışında konuşmak benim için büyük bir zevk olurdu. Ama sizin için burada yalnız kalmanın çok daha önemli olduğunu biliyorum. Bir saat sonra sizi tekrar almaya geleceğim. Kaybolmamak için buradan uzaklaşmayın dedi. Maşa onun arkasından şüpheyle baktı. Ah aptal kafam, kendi kendime tuzağa düştüm. Provokasyona geldim diye düşündü. Politik tutuklulara sürelerinin bitimine yakın böyle tuzaklar kurulup birkaç yıl daha içeride yatmalarının sağlandığını biliyordu. Ve onun da tahliyesine sadece 3 ay kalmıştı. İyi kalpli üsteğmen Nazanski bunu KGB'nin emriyle yapmıştı besbelli, cezasının kaldırılması karşılığında. Etrafını dinledi. Hayır, köpek sesleri duyulmuyordu. Köpeklerle kovalamaca daha sonra başlayacaktı. Önce provokasyona gelen tutuklu bu fırsatı fırsat bilip ormanın derinliklerine dalıp kaçmaya çalışmalıydı. O alçakların planlarını nasıl bozacağını düşündü bir süre. Her şey istediğiniz gibi olmayacak, planınızı bozacağım diye düşündü kendi kendine. Üzerinden tutuklu paltosunu çıkarttı, yere serdi ve üzerine uzandı. Üsteğmenin kol saatinde sütyenine sakladı. Onu yakalamaya gelenler kendisini güneş banyosu yaparken bulacaklardı. Kaçmaya yeltenen biri hiç bunu yapar mıydı? Üstelik kamp da yarım saatlik mesafedeydi. Saati ise sorgu hakimiyle konuşma sırasında önemli bir kanıt olarak kullanacaktı. O zamana kadar iyi saklamalıydı. Toprağın taze kokusundan sarhoş olan Maşa orada yatıp üsteğmen Nazanski'nin sahtekarlığını düşündü. Yazık. Gözlerinin önünde otların arasında bir sürü hayvancık geziniyordu. Tepesinde kuşlar ötüşüyordu. Yaban gülleri çiçek açmış. Kayın ağacının yeşili pırıl pırıl parlıyordu. İlkbahar. Maşa endişeyle saate baktı. Daha 10 dakikası vardı. Ondan sonra 1 saatlik süre bitiyordu. Ve kendisi aptal kaz orada yatıp köpeklerin havlama seslerini bekliyordu. Hızla ayağa fırladı. Mantoyu sırtına attı ve yapabildiği kadar çabuk koşarak tepeye tırmandı. Koşarken bir dal yaban gülü koparttı. Nefes nefeseydi. Yumuşak yosunlarda kayıp düştü. Tekrar kalktı ve yine koştu. Tepeye varınca kamptan seyredip durduğu 3 büyük sedir ağacını gördü. Uzaklarda nehrin ve evlerin arkasında kamp uzanıyordu. Hatta kendi barakalarının çatısını bile seçebildi. Karma karışık duygularla sedir ağacının sıcak gövdesine dayandı ve ağladı. Özgür olmanın bu kadar güzel bir şey olduğunu unutmuştu. Saate bir bakınca daha 3 dakika vakti olduğunu gördü. Deli gibi koşarak çalılıkların arasından tekrar aşağıdaki yola indi. 1 dakika durdu ve bir yaban gülü dalını yüzüne tutarak kokusunu içine çekti. Ve dalı tekrar bıraktı. Sadece minicik bir dal parçası alıp mantosunun kolunun içine sakladı. Tam aşağı inmişti ki bir motor sesi duydu. Üsteğmen tam vaktinde gelmişti. Maşa sessizce sevindi. Erkek arabasında yalnızdı. ''Gezi hoşunuza gitti mi?'' diye adam sordu arabadan inerken. ''Harikaydı'' dedi Maşa. ''Ne demek harika? Harikadan da fazlaydı. Nasıl adlandıracağımı bilemiyorum.'' Kampa geri döndüler. Kapıyı geçtikten sonra erkek onun kulağına eğildi ve ''Belki de bunu senin 1 saatlik özgürlüğün için ben kendi hayatımı veririm.'' diye tanımlarsınız. ''Hoşça kalın'' dedi. Maşa işte o zaman erkeğin çok daha büyük bir tehlikeye atıldığını kavradı. Maşa'nın 1 saatlik özgürlüğü ona pahalıya mal olabilirdi. İşte onun anısına bu resmi yapmıştı Maşa. Bir insanın başka birisi için bu kadar büyük fedakarlıklarda bulunabilmesi bir mucize değil mi? Bu olayda kim daha zengin, ondan da pek emin değilim. Kendisine 1 saatlik özgürlük armağan edilen Maşa mı, yoksa bunu ona armağan eden üsteğmen mi? Peki o genç adam ne oldu? Maşa hapisten çıkınca onu tekrar gördü mü diye sordu Irina. Hayır, ona bir hediye vermek istediyse de biz engel olduk. Bu o genç adama zarar verirdi muhakkak. Maşa da aklında kaldığı kadarıyla onun bir portresini yapmaya karar verdi. Böylece ona olan teşekkürlerini en iyi şekilde belirtecekti. 7. Öykü. İşçi Olga aldatılan bir kocanın gösterdiği asaletin kader tarafından ödüllendirilişini anlatıyor. İki iş arkadaşımız olan Yevgeni ve Yevgenya evlendiler ve kısa süre sonra da Yevgeni'ye iş yerinden tek odalı bir ev verildi. Bu ikisi için ne büyük bir mutluluktu tahmin edersiniz. Ne yazık ki sonra Yevgeni 2 yıl için askere gitmek zorunda kaldı. O güne kadar askere çağrılmama nedeni çocukken tüberküloz geçirmesiydi. Ama artık orduda insan azlığı vardı. Bu nedenle onun hastalığının itibarı olmadı. Onun yokluğunda karısı bir tayfaya aşık oldu ve birlikte yaşamaya başladılar. Kocasına bu olaydan tek kelimeyle bile bahsetmedi. Koca askerden dönünce evinde 2 beklenmedik misafir buldu. Yevgenya'nın yeni kocası ve bir bebek. Ne yapacağını bilemeden orada kala kaldı. Her üçüne de sokağa mı atsındı yoksa kendisi mi gitsindi? Kendisi vatanı için nöbet tutarken karısının onu böyle aldatması ne kadar acıydı. Yapacak bir şey yok, boşanacağız, elveda dedi. Ama Yevgenya onu bırakmadı. Burada kal, burası senin evin, biz başka bir oda ararız kendimize. Sizi küçük bir çocukla kim kabul eder ki? O zaman bari eşyalarını al, hepsi senin zaten. Peki bu eşyalarla nereye gideyim? Ben iş yeri yurdunda kendime bir yer bulurum. Beni oradan dışarı atamazlar. Paraya ihtiyacın var, ellerin bomboş orada duruyorsun ve biz kötü insanlar değiliz. Yevgenya'nın yeni kocası utançtan yerin dibine geçiyordu. Şaşkın halde para cüzdanını açtı. Bütün paramız bu, istediğin kadar al. Yevgeni cüzdana bir baktı, birkaç tane 10 rublelik ile bir piyango bileti vardı. O da gülerek piyango biletini aldı. Sizi hatırlamam için, belki de teselli olarak bir radyo veya teyp kazanırım da müzik dinlerim dedi ve gitti. Ertesi gün kazananların listesi gazetede yayınlandı. Yevgeni listeye baktığında gözlerine inanamadı. Şiguli marka bir araba kazanmıştı. Olay onu fazla sevindirmedi ve piyangoyu geri vermeye karar verdi. Sonra kendi kendine düşündü. Kader ona kötü bir darbe indirmişti ve belki de böylece onun zararını telafi ediyordu. Ne kadar iyi kalpliyse de aptal değildi ya. Pazara gidip piyango biletini bir Gürcü'ye teklif etti. O da onu hemen doğru bir adama götürdü, piyangoyu sattılar. Kazandığı 15 bin ruble ile kendine bir yoldaşlar dairesi satın aldı. Gerekli harcamaları yaptıktan sonra bir de motor aldı kendisine. Biz hepimiz Yevgeni adına çok sevindik ama en çok Yevgenya ve tayfa sevindiler bu işe. Adaletin bu kadar çabuk tecelli etmesi gerçekten bir istisna dedi Sina. İyi insanlar çoğunlukla bunu boş yere beklerler ve tramvayda itilip kakılmazlarsa veya dükkanlardaki kasiyerler tarafından hakarete uğramazlarsa mutlu olurlar. Doğru, kasiyerler benim için bir kabustur dedi Irina. Onlardan çoğunlukla ödüm patlar. Bugün bile yetişkin bir kadın olarak kasanın önünde para öderken korkudan titrerim. Ya ters bir laf ederlerse, ya kıyamet koparırlarsa diye. Bizim satıcılarımıza ve kasiyerlerimize bir mucize olup da yakında değişmezlerse alışveriş yaparken kalp krizi geçireceğim. Müşterilere karşı terbiyesizlikleri, laubalilikleri ve küstahlıkları tahammül edilir gibi değil. Sen de benim gibi yap, kuyrukta beklemekten kaçın diye akıl verdi Emma. Ananas bile olsa asla kuyruğa girmem ben. Peynir tezgahında bir insan kuyruğu gördüğüm anda hemen yemek listemi peynirden salama çeviririm. Ve et tezgahında da bekleyen insanlar varsa sebze alırım. Böylece de sinirlerimi koruyorum. Ama o işte çalışan kadınlara da hak vermiyor değilim. Bütün gün gözlerin önünde sadece hiddetli bir insan kuyruğu görünce kendileri de hiddetten kuduruyorlar. Sana hak veriyorum. Satıcı kadınlar mutlaka doğuştan kaba ve küstah değiller. İnsanları böyle küskün ve acılı yapan bizim hayat tarzımız dedi Nelya. Size şimdi bir satıcı kadınla ilgili öykü anlatacağım. Olay savaş sırasında oldu. Dinleyin. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya, öyküsünde kötü diye tanımlanan bir satıcı kadının nasıl birinin hayatını kurtardığını anlatıyor. Aaron amcanın Rafik isminde yetişkin bir oğlu vardı. Biz o zamanlar faşistlerden kanalizasyona girerek kaçmaya çalışırken o da birkaç Ukraynalı ve Polonyalı arkadaşı ile ormana kaçmıştı. Partizanlara katılmak istiyorlardı ama bunu başaramadılar ve Lova geri döndüler. Burada Rafik nereye gideceğini bilemiyor ve şehirde kendine barınak arıyordu. Bütün akrabaları kaçmıştı. ve bütün eski tanıdıkları ve hatta arkadaşları onu yanlarında saklamaktan korkuyorlardı. Bazen geceleri biri onu yanına alıp yatırıyordu ama sabahları yine kış ayazında sokağa çıkmaya mecbur kalıyordu. Bir keresinde 4 geceyi üst üste tepesinde sıcak bir çatı olmadan geçirdi. Ahırlara ve bodrumlara sığınarak devriyelerden sıyrıldı. 5. gece bir evin çatısına çıktı ve sırtını bacaya dayayarak ısındı. Tam uykuya dalacağı sırada silah sesleri duydu. Bir baskın olmalıydı bu. Faşistler Yahudi avına çıktıkları zaman özellikle bodrumları ve çatı katlarını dikkatle arıyorlardı. Rafik artık orada kalamazdı. Şehir dışına süzülme umuduyla aşağıya indi. Daha pek fazla uzaklaşamamıştı ki devriyelerin gürültüsü kendisine tehlikeli şekilde yaklaştı. Şansına o yakınlarda avlusunda ekmek sandıklarının durduğu bir fırın olduğunu hatırladı. Orada saklanabilirdi işte. Avluya girmişti ki biraz önce terk ettiği sokaktan bağıran, ıslık çalan birilerinin yürüdüğünü duydu. Bitkin halde boş ekmek sandıklarından birinin içine girdi ve soğuğa rağmen uyuyakaldı. Birinin omuzlarından sarsmasıyla uyandı. Günün ilk ışıklarıyla üzerine eğilen bu yüzü tanıdı. Bu, herkesi azarlamasıyla ünlü sevimsiz Dusya'ydı, fırındaki tezgahtar kadın. Rafik artık sonunun geldiğini düşündü. Beni muhakkak ihbar eder bu kadın. Kaçmak istediyse de bir adım bile atamadı. Gecenin ayazından ayakları donmuştu. Ah, burada saklanan sensin demek, dedi kadın. O da kendisini tanımıştı. Sen neden buradasın? Seninkilerin hepsi çoktan kaçtı. Haydi ayağa kalkmaya gayret et. Seni evime götüreyim. Neredeyse gündüz olacak. Almanlar kışladan ekmek almak için gelirler. Kuşatma bitimine kadar Dusya onu evinde misafir etti, besledi ve donan ayaklarını tedavi etti. Kızıl Ordu gelince Rafik de savaş birliklerine katıldı. Savaştan sonra ilk işi fırını tekrar ziyaret edip Dusya'yı görmek oldu. Daha kapıda müşterilerini azarlayan kadının sesi duyuluyordu. O da kuyruğa girdi ve sıra kendine gelince masanın üzerine eğilip "Parasız da ekmek veriyor musunuz?" diye sordu. Dusya hırsla "Fazla kaçırdın içkiyi değil mi?" diye bağırdı. Ama sonra Rafik'i tanıdı ve kötü laflar boğazında kaldı. Fazla oyalanmadan müşterileri dükkandan kovalayıp kapıya "Toptancıya gidiyorum" diye bir yazı astı ve Rafik'i evine götürdü. Rafik kendisini ölümden kurtaran bu eve baktı ve Dusya'nın eskisi gibi yalnız yaşadığını ve eskisinden fazla parası olmadığını tespit etti. O zaman kadına şöyle dedi: "Size teşekkür etmek için geldim Dusya, ama size kendimden başka verecek bir şeyim yok. Benimle evlenir misiniz?" Kadın ilkten şaşırdı. Rafik'ten kaç yaş büyüktü, hiç de genç göstermiyordu ayrıca. Ama Rafik samimiye benziyordu. Teklifi kabul etti. Güzel bir evlilikleri ve harika 2 çocukları oldu. Dusya artık fırında çalışmıyor. Rafik bu arada ünlü bir cerrah olmuştu. Karısının tezgahın arkasına geçip müşterileri azarlaması onu rahatsız ediyordu. Dusya'nın memnuniyetsizliği ve kabalığı kendiliğinden kayboldu. Tanıdığım en nazik eş ve anne o. 9. Öykü. Rejisör Emma, İncil'deki şu sözlerin kendisi için neden derin anlamı olduğunu anlatıyor. Kendi hayatını arkadaşı için feda edeninkinden daha büyük bir sevgi kimsede yoktur. Bir grup resmi olmayan edebiyatçı ve sanatçı, Kızıl Muhalif adı altında bir mizah dergisi çıkarıyordu. Başlığın provokatif olduğunu itiraf etmeli ama Sovyet adetlerine iyi uyuyor. Bilirsiniz, bizim işletmelerimiz kendilerini Kızıl Ekim, Kolhozlar, Kızıl Çiftçiler diye adlandırırlar. Hatta Kızıl Bavyera adını gururla taşıyan bir de birahanemiz vardır. Tabii gazete KGB'ye bir darbeydi. Orada çalışanları Kızıl Gangsterler ve Haydutlar diye adlandırılıyordu. Bu dergiyi elimize alıp da okuduğumuz zaman kahkahadan kırıldık. Ama KGB gülmedi. Derhal önlemler aldı. Redaktörler yakalanıp tutuklandı. Sanatçılar Julie ve Oleg ile yazarlar Julia ve Natalia bu Samizdat'ın başyazarları olarak mahkemeye verildiler. Yalnız ilginç bir şey oldu. Kadınlar kısa bir süre sonra serbest bırakıldılar. Mahkeme başladı. Julie ve Oleg suçu üzerlerine aldılar. O ana kadar durumu anlamak kolaydı. Bu gençleri tanıyorduk, ilginç çocuklardı. Son derece cesur ve yetenekliydiler. Mahkemenin devam eden diğer bölümlerinde birdenbire yaptıklarına pişman olduklarını, derginin politik bir anlam içermeyen aptalca bir gençlik hatası olduğunu söylediler. Her celseyi izleyen Natalia ve Julia, arkadaşlarının korkaklıklarından utandılar ve tıpkı bizim gibi dünyayı anlayamaz oldular. Gençler kendilerini o kadar pişman olmuş gösterdikleri ve bu da KGB'ye çok uygun düştüğü için kararın çok hafif olacağını, hatta beraat bile edebileceklerini düşündük. Sürpriz bir şekilde ceza çok ağır oldu. 6 ve 7 yıl canilerin yattığı hapishanede ağır cezaya çarptırıldılar ki orada sadece hapishane idaresine karşı değil, cani tutuklara karşı da yaşayabilmek için savaş verilecekti. Gerçeğin nasıl olduğunu ve dava sırasında niçin böyle şerefsizce hareket ettiklerini sonradan avukatlardan birinden öğrenebildik. Başlangıçta gençler kendilerinden beklenildiği gibi suskun ve gururla hareket etmişlerdi. Bütün tehditlere göğüs germiş, hatta davalarından vazgeçerlerse serbest bırakılacaklarına dair aldatmalara bile kanmamışlardı. Sonra yaşlı ve deneyimli bir sorgu hakimi bir kovuşturma subayına şöyle dedi: "Onları yenebilmek için bambaşka hareket etmelisiniz. Bunları bilinen metotlarla sindiremezsiniz." Ve onlara psikolojik baskının hangi adi şeklini bu gençlere karşı kullanabileceklerini anlattı. Sonraki uygulamada onlara sordular: "Neden o kadınları da bu işe soktunuz? Bu kız arkadaşlarınız o rutubetli hücrelerde şimdiden mahvoldular ve feci şekilde hastalandılar. Bu hapis hayatından sağ çıkabileceklerine inanıyor musunuz?" Kısacası gençleri vicdan azabı çekmeye mahkum ettiler. Gençler kendi kendilerini itham ediyorlardı. Ötekiler de onların beyinlerini yıkayarak onları baskı altında tutuyorlardı. Mahkemeye çıkınca pişmanlık gösterin ve bu derginin basılması ile hiçbir politik amaç gütmediğinizi söyleyin. Bu sizler için cezalarınızı azaltacak bir şey olmayacak. Ama kadınlar serbest bırakılacaklar ve haklarındaki dava düşecek. Gençler birbirleriyle yüzleştirildiler, konuştular ve bu utancı üstlenmeye, kadınları bu cezadan kurtarmaya karar verip önceden hazırlanmış kağıtları imzaladılar. Tabii o arada bir şeyi unuttular. İşbirliği yaptıkları KGB idi. Gençlerin bizzat gördükleri gibi kadınları serbest bırakmışlardı. Julia ile Natalia seyirci bankında oturuyordu. Ama gerçekten tezgahlanan oyun sona erer ermez kadınlardan bir tanesi başka bir nedenle demir parmaklıklar arkasında kayboluverdi. Güya kışkırtıcı bir şiir bulunmuştu üzerinde. İkincisi o sırada çocuk doğurduğu için paçayı sıyırabildi. Bebekli bir anneyi hapse atma skandalından korkmuştu kahve gibi. Julie ve Oleg için son derece acı günler başlamıştı. Hapiste çok az insan onlara mektup yazıyor, hatırlayarak yardım ediyordu. Çoğunluk korkaklıklarından dolayı onları aşağılıyordu. Ancak gerçekler günün birinde ortaya çıkınca kötü diller sustu. "Benim için bu tanrısal bir şeydi. İncil'deki kendi hayatını arkadaşı için feda edeninkinden daha büyük bir sevgi kimsede yoktur" sözleri benim için çok derin bir anlam kazandı. Şimdiye kadar bu sözleri bilirdim ama özel bir şey bulamazdım onlarda. Ama dünyada ölümden de kötü şeyler var. Julie ve Oleg çok ama çok şeyleri feda etmişlerdi. Şereflerini, isimlerini ve inançlarını. Gururlu muhalifler olarak değil de aşağılanan, alay edilen, hakir görülen suçlular olarak yıllarca özgürlüklerine hasret yaşadılar. Başlarda kız arkadaşları bile kendi özgürlüklerinin hangi fiyatla satın alındığını bilemediler. Emma'yı ilgiyle dinleyen Galina, "Demek olayın aslı buydu" diye haykırdı. O zamanlar bu dava hakkında da epey değişik yorumlar yapılmıştı. O insanlara ne oldu sonra? Bu arada onlar da serbestler. Julie ve Natalia evlendiler. Julia batıya kaçırıldı. Bu dörtlü bugün de birbirleriyle görüşüyor. Julia arkadaşları hakkında bir kitap yazıyor. Kendisi için yapılan fedakarlığa ancak böyle teşekkür edebilecek. Ama çocuklar çok geç olmuş. Çabuk İrişka, sıra sende. 10. Öykü. Sekreter İrişka nasıl kendine hakim olup yürekli bir davranış gösterdiğini gururla anlatıyor. Nevski bulvarı boyunca yürürken Yeliseyev'in özel şeyler satan dükkanın önünde büyük bir insan kalabalığı gördüm. Ne var diye sordum. Muzlar ve ben de girdim kuyruğa. Beklerken muzların hayaliyle ağzımın suları akıyordu. Bu meyvelerden bir iki kez yemiş, tatları çok hoşuma gitmişti. Ben devamlı egzotik meyveleri hayal ederim. Seyahat broşürlerinde bazen mango, avokado, kivi, daha bilmem bir yığın meyve adını okur ve lezzetlerinin nasıl olduğunu hayal etmeye çalışırım. Benim hayallerimde de şöyle bir kez olsun doya doya muz yemek de var. Öyle tadımlık değil. Bir keresinde 34 taneyi mideye indirmek. Kendi kendini kutla İrişka diye düşündüm. Bugün hayallerin gerçekleşiyor. Eğer dükkandaki stok yeterse sen de erişebileceksin onlara. 2,5 saat bekledikten sonra elimde 1 kilo muzla mutlu ve memnun dükkandan ayrıldım. Şimdi hemen bir tane yiyebilirdim ama kendimi tuttum. Diğer insanların gözlerinin önünde böyle bir lüksü tıkınmak çok ayıp olacaktı. Oturduğum sokağa sapınca arkadaşım Liza ile karşılaştım. Kızgın görünüyordu. Neredeyse berbat denecek haldeydi. Gözleri çakmak çakmaktı. ''Merhaba Liza, neden suratın böyle asık?'' ''Merhaba İrişka. Ah biliyor musun, ikizler yarın hastaneden çıkacaklar. Kızıl geçirmişlerdi. Onlara özel bir şeyler almak istedim. Ama özellikle bugün av her günkünden berbat.'' ''Şunu bilmelisiniz ki, arkadaşım Liza Sibirya'dan Altay'dan geldi. Leningrad'da okumaya gelmiş, buralarda kalmış. Babası ünlü bir avcıdır. Onun avcılık konuşmaları kızına da geçmiş. Konuşması yaklaşık şöyleydi. Burada da prensip olarak her şey Altay'daki gibi. Ete ihtiyacın olursa silahını omzuna vurur, taygaya gider avlanırsın. Şehirde de eline alışveriş çantasını alıyorsun. Tek fark bu. Burada da oradaki gibi her şey av şansına bağlı. Ayrıca bir tayga avcısının da şansına sahip olmalısın. Orada saatlerce bir yaban horozunu avlamak için, burada da bir tavuğu midene indirmek için beklersin. Ve ayrıca her şeyin kokusunu almak gerekir. Et ve sosis geldiği zaman en doğru zamanda en doğru dükkanda olmalısın. Taygada da öyledir. Çalılıklarda gizlenirsin ve birdenbire bir av hayvanının yakında olduğunu hissedersin. Onun konuşması gerçekten komiktir. Bazen kapımı çalar ve İrişka, 2 kilo sosis vurdum. İstersen bana gel ve al der. Liza'nın bu avcı burnu son derece yararlıdır. Ondan başka bu kadar iyi vuran kimseye rastlamadım. Ama o gün şanssızlıklar peşindeydi. Düşün bir kere, 2 saat boyunca portakal kuyruğunda bekledim. Tam bana sıra gelince hepsi bitti. Koştum başka dükkana. 1 saat öncesine kadar elmamız vardı. Hayda! Saatlerimi boş yere portakal uğruna harcadım. Pazar da kapandı. Halbuki birkaç kurşun patlatıp benim ufaklıklara birkaç güzel elma, hatta mandalina avlasam iyi olacaktı. Kurşun diye paraya der Liza. İrişka, kurşunum bitti. Maaş gününe kadar bir düzine borç verebilir misin der. Para alma günlerimiz çok uygun zamanlardaydı. Sık sık birbirimize yardım ediyorduk. O ayın 1'inde ve 15'inde, ben ise 10'unda ve 30'unda para alıyorduk. Liza'nın ikizleri 6 yaşındaydılar ve çocuk yuvasına gittiklerinden beri sık sık hastalanıyorlardı. İyi tarafı şuydu ki ikisi de aynı anda hastalanıyorlardı. Yoksa Liza'nın burnu pislikten kurtulamazdı. Çocukları nedeniyle sık sık işe gelmemesi iş yerinde zaten pek hoş karşılanmıyordu. İyi bir kocası vardı ama o da Liza'ya pek fazla yardım edemiyordu. Çocukların hastalığında babalar izin alamazlar, sadece anneler alır. Liza alışverişteki başarısızlığı nedeniyle karşımda böyle perişan vaziyette dururken beni de birdenbire kahramanca bir his kapladı. Ona muzları verebilirdim. Kuşatma sırasında son lokma ekmeğimizi bile paylaşmıştık. Muzun sözü mü olurdu? Bizler muzsuz yaşadık ve daha 100 yıl muz olmadan da yaşayabilirdik. Önce 1 kiloyu paylaşmayı düşündüm. Sonra bağrıma taş basıp hepsinden vazgeçtim. Hepsi zaten 7 taneydi. Ve ikizler bu güzel ender meyvelerle midelerini iyice doldurmalıydılar. Senin ikizler şimdiye kadar hiç muz yediler mi diye sordum. Henüz tatmadılar. Sadece adını duydular. Bir kere Kipling'in orman kitabından onlara bir şeyler okudum. Muzun tadını öğrenmek istediler. Şekerli patates gibi bir şey diye tanımladım. Sırf isteriz diye tutturmasınlar diye. Al 1 kilo muz sana, 2 kurşun eder dedim ve ona kese kağıdını uzattım. İçine bir göz atıp ve sevinçten bir çığlık attı. İrişka, deli oluyorum. İkizler sevinçten tavana fırlayacaklar, eminim. Ve çok çabuk da iyileşecekler. Ama sen ne yapacaksın? Bari birkaç tane al şunlardan. Değmez, bana hiç gereği yok onların. Tabii bunlar ağzımdan kaçıveren kelimelerdi. Sonradan pişman oldum. Bir tane yemeği öyle istiyordum ki. Buna rağmen başkalarını sevindirmek ne kadar güzel bir histi. Ne diyorsunuz? Benim yaptığım kahramanlık değil mi? Muzları bu kadar çok seviyorken. Hepsi Irina'yı bu asil hareketinden dolayı kutladılar. Görüyorsun ya Galina, her şeyimiz ne kadar iyi. Alışverişte özel bir şey bulabilince 3 gün sevinçten uçuyoruz. Ama sen yine de Sovyet gücünden şikayet ediyorsun. Batıdaki kadınlar hayatın anlam ve sevinci nerede acaba biliyorlar mı sanıyorsun? O kadınlar kuyrukta hiç beklemeden bir sütyen bulursak ve bu sütyen de tesadüfen bedenimize uyarsa veya ilişkanın arkadaşının söylediği gibi bir tatil gününden önce bir kilo salam vurduğumuzda ne kadar mutlu olduğumuzu anlayabilirler mi acaba? Hayır, asla anlayamazlar onlar. Bütün zenginliklerine karşın onların içleri fakir ve boş, dedi Emma. Tabii bizim bu sevincimizden hiç haberleri yok onların, diye güldü acı acı Galina. Keşke bu tür sevinçlerden bizi de kurtarsalar. Bazen bizde hiç yokluğu çekilmeyen bir madde var mı acaba diye düşünüyorum, dedi Natasha düşünceli. Larissa, iyi düşünelim beraberce, bakalım bulabilecek miyiz, diye önerdi. Ben başlıyorum. Kibrit. Yanlış, geçen yaz imalat azlığı vardı ve kibritler bölüştürüldü. Adam başına 2 kutu. Çaydanlık. Hayır, ben çaydanlık almak için ta Moskova'ya kadar gittim. Elektrikli ütü. 5 yıl önce anneannelerimizin kullandığı demir ütü bile zor bulunuyordu. Sabun. O da değil. Birkaç yıl önce kayınvalideme pasta ile birlikte bir tane de sabun armağan ettim. Sevinçten neredeyse deli olacaktı. Kadınlar gülerek birbiri arkasına maddeleri saydılar ve bir tane bile yokluğu çekilmeyen şey bulamadılar. Bu saydıkları şeyler arasında halı, çamaşır mandalları, saç bigudisi, havlu, tencere, çay bardağı, çamaşır tozu, derece, çocuk bezi, çorap, diş macunu, yatak takımları, defter, mürekkep, sigara, vodka, prezervatif, saç tokası, iplik, iğne ve günlük binlerce şey. Yarışmayı sonunda Olga kazandı. Tuzu buldu. Savaş bittiğinden beri tuz hiç yok olmamıştı. En azından Leningrad'da. Söylüyorum size, biz mutlu insanlarız, diye şaka yaptı Emma. Yokluklar bizde de bir devamlılık belirtisidir. Öyleyse bizim mutluluğumuz da devamlıdır. Ne harika değil mi? Kadınlar Emma'nın mutluluk tarifiyle çok eğlendiler. Sonra ertesi gün hangi konu üzerinde konuşacaklarını düşündüler. Mutlu kadınlar üzerinde konuşalım. Emma biraz önce onlar hakkında detaylı bilgi verdi. Artık konuşacak bir şey kalmadı onlar hakkında. Ama mutsuz kadınlar hakkında anlatılacak çok şey var. Ah hayır, ben biraz iyimser şeyler istiyorum, diye protesto etti İrişka. Yine de aynı konuda kalalım, mutluluk. Mutluluğun birçok yüzü vardır. Muhakkak her birimizin aklına bir şeyler gelir bu konuda. Tamam, dedi Albina. 27. ayrımın sonu. Sayfa 305.